Ayrım 11.
Türkçenin düşmanları hepsi bizim de düşmanlarımızdır ama bu masaldadır. Masallar kaçınılmazlıkların yanında yer yer tekrara da dayanıyorlar. Az ve en yakın arkadaşlarının birisi İsmail Can Bulat idi. Bir erkan-ı harp ve yaman bir isyancıydı ve İstanbul'a vali bile tayin edildi. Ve Mustafa Kemal birlikte Osmanlı nazır olmaları için saraya istida dahi yazmıştı. Ama 26 Kırım'ında evvela Kel Ali Divanı'na çıktı ve sonra maslubu oldu. Arif Albay ile elleri birbirinin omuzunda geziyorlardı. Yazık oldu, asıldı. Rauf biz geldiğimizde Kara Kemal ile fısıldaşırken bulurduk diyordu. Şişli'de bir apartmanı hatırlıyordu. Kara Kemal tam Sarı Kemal'in adamları tarafından yakalanacağı zaman intihar etti. Kendi kurşunuyla ölmeyi başkasının ipiyle sallanmaya tercih ediyordu. Yıl 1926. Sevdiklerinden hiç kimse kalmadı. Resmi hesaba göre 45 yaşındaydı. İnsanın topyekun yenileri sevmesi çok zor bir yıldır. Badehu mütebessim suretini hiç seyredemedik. Tanrı katından aşağılara hiç sevgi düştü mü görün almamıştır. Bulanı görmedik. Toptan yeni sevgiler sevmeyi profesyonelleştiriyor mu? Öyleyse yoktur. Ben mi? Washington'da, Londra'da, Paris'te en çok satıcı kızlardan nefret ettim. Çünkü önce ilk karşılaşmamızda öylesine baygın ve bana akışkandılar ki bana aşık olduklarını sandım. Ve sonra bunun işleri olduğunu anladım. İş için sevgili gibi davranmak, sevgiyi kurutmaktır. İnsanoğluna indirilmiş en büyük ceza olduğuna inanıyorum. İnsana en büyük ceza insandan çıkarmaktır. Peki Amasya yaranı ne haldeler? Hamidiye kahramanı Rauf, Mustafa Kemal'in Şişli'de bir apartmanda en çok buluştuğu Rauf, Amasya'ya gelerek Anatolia'da muvakkat bir hükümet tesisi için Amasya tamimini hazırlayanlardan sabık Bahriye Nazırı Rauf, Lozan müzakereleri sırasında Ankara'da başvekil Rauf, var olabilmek için Londra'ya kaçabilmişti. Rauf'u İngiliz yanlısı olarak biliyoruz ve bildiğimiz yere nefi oldu. Menfi, sürgünde yaşamak mı idamdan daha alçak bir yaşam olduğunu hep anlatıyorum. Çünkü yaşayarak biliyorum. Demek ki 1925-1926 periyodunda Refik-i Sadık'ı Rauf'tan da kopuyordu ve bir daha birbirini görmediler. İnsanın yol arkadaşından kopması kadar insanın içini kavuran pek az vaka olmalıdır. Bu kavrulma da malumumuzdur. Üzerime yağan cezalar meyanındadır. Hep sevdiklerinden kopmuş olanlar hep ve hiç gülmezler. Belki Kazım Kemal'i riyaseti istediği zaman alabileceğini hesaplayarak öne sürmüştü. Mustafa Kemal Paşa'nın riyaseti alabilmesi için her yerde Kazım tarafından desteklendiğini hep naklediyoruz. Bu masalda Kazım olmazsa Kemal olmazdı yollu iki K teoremi var. Ama Kazım İzmir İstiklal Mahkemesi'nde daha çok gururunu kurtarmak üzere konuştu. Sehpadan korkmayan bir hali hiç terk etmedi. Gelecek tarihe adını yazmak bu ihtirası eskiler arasında en ziyade Kazım Paşa'da buluyoruz. Dar ağacından döndü, gururluydu ama eski refiki Comrade in Arms Mustafa Kemal Paşa yaşadığı sürece gözaltında yaşamak zorunda kaldı. Ve Kazım Paşa uzun gözaltı yıllarında ihtilal yolunu ve riyaset heveslerini terk etti. İsmet Paşa'nın cumhur reisliğine, meclis reisliğine razı oldu. Ama Big Brother is watching you endişesine hiç kapılmadığına şahadetimiz var. Hali kaçırmıştı, tacı ferdada giymeye çalışıyordu. Hatıratı ve vesaiki kızı misli saklıyordu ve belki bu nedenle kızına Emel ya da Hayat ve Timsal ismini layık buluyordu. Belki de İttihat Terakki mazisine binaen Şişli Terakki'ye gönderiyordu, bilemiyorum. Merak tahrik eden bir insanımız oldu, masalı henüz anlatılmadı. Bu kadar bilim tutkusundan mahrum bir vatandaşlar cemaatinde cumhuriyetin uzun sürmeyeceğini akıl edemeyerek pek büyük hata ettik. Çünkü hala Kazım Paşa hakkında bir tek bilimsel monografiye sahip değiliz ve bu bapta da Fikriye'nin resmi mikyasında fukarayız. Amasya yaranı meyanında diğer ikisine gelince divanın önünde mazlun oldular ve akabinde sehpadan kurtuldular. Peki, hali pür melalini Ali Fuat Paşa Hazretlerinden öğreniyoruz. Hikayesine bir gece Ankara Palas Oteli'nde verilen kostümlü bir balon münasebetiyle otele gelen Atatürk yollu başlıyordu. Beni evimden acele otele çağırtmıştı, böyle devam ediyor. Neden mi? Refet Paşa ile görüşmek için tavasutumu lüzum görmüş. Buradan istidlal ediyoruz, artık Ali Fuat kostümlü baloların müdavimi olmaktan tart vaziyettedir. Ama bir tavasuta lüzum var. Bir taharri memuru ile gece yarısı Ankara Palas'a celp edilmekte olduğunu anlıyoruz. Bir yüksek paşa için utanç verici bir haldir. Bu bir kahramanın düşüşü tablosudur, duvarlara asıyoruz. Ali Fuat Paşa'nın artık utanmadığında bir şüphe yok. Kırım'dan geriye yüzsüzlük kalmaktadır ve herhalde yaşadığına şükrettiği zamanlardır. bu demleri geçmek gerektiğine inanıyor olmalı. Başka zamanlar gelecektir. Gerçekten de 1950 Mayıs ayında Cumhur Reisi intihap edileceği dedikodusu çok yayılmıştı. Ve Paşa Hazretleri de buna inanmıştı. Bir teklif götürülmüş olması kuvvetle muhtemeldi. Riyasette Ali Fuad'ı emniyet sübabı mütalaa ettikleri melhuz idi. Ama Celal Bayar kimseye bırakmamaya kararlı çıktı. Düş kırıklığı Ali Fuad'ın yazgısıdır. Müşir Mehmet Ali Paşazade İsmail Fazıl Paşa mahtumudur. İsmail Fazıl Paşa da millici olup Sivas Kongresi'ne iştirak edenlerdendi. Müşir Mehmet Ali Paşa'nın diğer mahtumu ise Hüseyin Hüsnü Paşa olup hareket ordusu komutanlarındandır. Türkiye İşçi Partisi'nin ilk büyük genel başkanı ve sosyalizmi legalize edip yığınlara götürmede büyük hizmetlerini bildiğimiz Profesör Mehmet Ali Aybar işte bu Hüseyin Hüsnü Paşa'nın torunudur. Nazım Hikmet'e gelince Müşir Mehmet Ali Paşa Zade, Ferik Enver Paşa Kerimesi, Celile Hanım'ın mahdumu idiler. Nazım Hikmet mektuplarında Ali Fuad'a bizim dayı diyordu. Nazım Hikmet orduyu isyana tahrikten zindanda olduğu demlerde Ali Fuad İsmet Paşa riyasetinde Nafiye Nazırı koltuğuna oturuyordu. Nazım'ın kaderiyle alakadar olsa da hep iktidarsız kalmıştır. İyi bir insandı, sol cenaha mütemayir olarak tanıyoruz. Çerkez Ethem'e taraftar olduğu mervudur. Mustafa Kemal ile sınıf arkadaşıydılar. Sınıf birincisi Ali Fuat olmakla Mustafa Kemal hep gerilerdedir. O demlerde belki de pijamasını giymişti. Kapıya bir taharri memuru gelerek Cumhur Reisi tarafından talep edildiğini haber verdiğinde ne düşündüğünü bilemiyoruz. Korku ve hayalin bir yumak oluşturduğundan şüphe edemeyiz. Oryantal despotik hallerden istidlal ediyoruz. Ama Ankara Palas'a duhul edince davette korkuya da hayale de yer olmadığını anlamakta gecikmiyor. Atatürk bana Refet Paşa'yı göstererek demekle rahatlığını ifşa ediyor. Paşa'nın paşaya bu gösterişten sonra söyledikleri şudur. Onun masasına gidiniz ve kendisine tarafından şampanya ısmarlayınız ve ikiniz de kadehinizi kaldırarak beni içmeye davet ediniz. Ondan sonra ben ikinizi de masama davet edeceğim. Ali Fuad'ın bu ifşaata ilave edildikleri ise şöyledir. Gazi'nin arzusunu yerine getirdim. Peki başka ne yapabilirdi? Demek ki sehpadan kurtulmuş bir milli kahraman artık sadece kukladır. Gazi bunlar için roller tanzim etmekte ve sadece icrağına intizar etmektedir. Kurtuluş mücadelesinde Konya'da 20. Kolordu Komutanı Üstün Kahraman İsmail Paşazade Ali Fuat Paşa sanki artık sinemalarda bir yer göstericisi veya bir messenger idi. Git şampanya bardağını bana doğru kaldır, gözlerini bana dik ve süz. Eğer bunları kendisi nakletmese inanmazdık. Timur'un 1. Bayezid'i bu kadar sükut ettirmediğine dair rivayetlerimiz var, inanmak istiyoruz. Sükut-ı hayal Ali Fuat'ın kaderidir. Büyük kurtarıcı artık sağ kalan ve görmeye tahammül ettiği diğer kurtarıcıları birer pigme sayıyordu. Terzil etmek üzere her fırsatı hüsnü istimal ettiğini müşahede ediyoruz. Ya da manevi evlatları ile oynaya oynaya çocuk temsillerini sevmeye başlıyordu. Ali Fuatlı bu senaryoyu ancak böylece yüceltebiliyoruz. Artık kalanlar mı üniversiteye girer girmez talebe cemiyetlerinde reis oldum. Amme hukuku hocam Yavuz Abadan, asistanı Nermin Abadan hocamız ile izdivaç yapmıştı. Ve Nermin hocamızın derslerinde her vesileyle hocam ve kocam Yavuz Abadan demesine pek bayılırdık. Yavuz hocam da bizleri teşcih ederdi ve siz memur doğarken amir doğarsınız buyururdu. Bahtiyar olurduk ve ben de cemiyetler mücadelesine doğrudan reis olarak başlamıştım. O zaman da bu cemiyetler birer nim resmi müesseseydiler. Vazifelerin arasında büyüklerimizi hatırlamak ve hatırlatmak da vardı. Vefat tarihlerini kaçırmazdık. Bir büyüğümüzün mezarını ziyaret etmek için el yevmi hayatta bir büyüğümüzü bulur, bir foto muhabiri ile bir taksi tutup Cebeci askeri mezarlığa sefer tertip ederdim. Mezar başında büyüğüm uzun uzun konuşurdu ve ben ez cümle "Emanetiniz omuzlarımızdadır, Türk gençliği size minnettardır" misli bir nutuk irad ederdim. Nutuklarımı kendim telif etmişimdir ve taksiciye fazla ödememek için mümkün olduğu mikyasla kısa tutardım. O günlerdeydik. Büyüğümüzü evine bırakmak da vazifelerim arasındadır. Dönerken daha rahat olurlardı. Ne de olsa bir tür ayin icra etmiştik. Ayinler rahatlatırlar ve Kemal Paşa Hazretlerinden konuşmak ihtiyacı duyuyorlardı. Şunun şurasında ey Türk gençliği reislerinden birisiyle o halde ben beraberdiler ve fırsat biliyorlardı. Ne de olsa istikbalin iktidarını temsil ediyordum. Fakat maalesef o zamanlar şizofren kelimesinin manasını bilmiyordum. İkiye ayrılmışlık olduğunu şimdi biliyorum. Bir sol omzuna dönüşü vardı, bu halde sanki mavi gözlü dev diyordu ve sonra bir de sağ omzuna bakıyordu, neredeyse diktatör telaffuz ediyordu, emin değilim. Daha ağır elfaz duyuyordum ama mavi gözlü dev derken bağırıyor ve sağ omzuna dönünce sesini çok ama çok kısıyordu. Söylediklerini hala Kemal Paşa'nın duymasından korkuyordu. Halbuki büyük kurtarıcının aramızdan ayrılışı neredeyse 20 yıla yaklaşıyordu. Ama büyüğüm sağa dönünce sanki hatıratını külliyen feramus ediyordu. Fısıltı çıkıyordu. Bin netice bana tevdi ettiği sırların tamamını duyamadım. Korkuyu duyuyordum. Hiç duymadığım sırları hala saklıyorum. Bir korku kasırgasının unutulabilmesi için en az 20 ve belki de 25 yıl elzemdir. Türk tarihinden çıkardığım kanunlardan birisi de işte budur. Çünkü korku eğer kasırga olmuşsa vücuda nüfuz etmektedir. İnkarne korku da dolaşabilmektedir. Korku sonrasında doğanlara ihtiyaç var. Şüphesiz bu yazdıklarım masaldır ama ben bu masalın alasını büyüğümüz İlhami Soysal'dan da dinlemiştim. İlhami de çok meraklıydı ve aynı zamanda kitap kurduydu. O tarihte maruf bir gazeteci olduğu için İlhami'ye daha rahat anlatıyorlardı. Ben nim resim idim. Paşanın paşa arkadaşları paşa mevzu bahis olunca şizofreniye yakalanıyorlardı. Hiçbirisi şanlı ve pek yaşlı kahraman komutanların Çankaya Köşkü'nde, Sini müterakkilerinde birbiriyle güreş tutmaya davet edilmelerini unutamıyor ve hazmedemiyordu. 50 veya 60 yaşında kahraman paşalar soyundular ve Çankaya Köşkü'nde birbirleriyle güreş tuttular ve bunu bana anlattılar. Ama bu masaldır. Şimdi bir masal anlatıyorum. Belki duyduğum da masaldır. Belki hiç duymadım, uyduruyorum. Kulağıyla duymadıklarını anlatabilenler masalcı tabir edilmektedir. Ama masal uydurmaktır. Ve kemali ciddiyetle ey Türk gençliği birinci vazifem bu masala inanmamaktır diyorum. Kopernik'in yolundan gidiyoruz. Ben ise sadece Kopernik devrimi telif ediyorum. Devam ederken bir nokta üzerinde çok kısa durmak istiyorum. Paşa Hazretlerinin çocuklar hitabı çok zaman yanlış anlaşılmıştır. Kemal Paşa'nın koca koşa paşa arkadaşlarına da zaman zaman çocuk ya da çocuklar yollu hitabının masalımızdaki aşağılama hikayeleriyle bir ilgisi yoktur. Dilimizdeki Farisi hegemonyasından kaynaklanıyor. Farisi de hitap şekli bacce idi ki çocuk demektir. Bacceha ise çocuklar anlamına geliyor. Bugün dahi İran'da üniversitelerde profesörler öğrencilerine bacce hitap ediyorlar. Bizler Fransızcanın hegemonyasına girinceye kadar Farsçanın sömürgesi bir dille konuşuyorduk. Mustafa Kemal yaşıtlarına dahi bacce, çocuk diyordu. Burada bir aşağılama bulamıyoruz. Bu bapta hala paşanın izinde yürüyorum. Ancak 1926 yılından sonra Paşa Hazretlerinin geriye kalanları gerçek anlamda da bacce gördüğünü ayrıca not ediyoruz. Bu durum ise önümüze yeni bir sual çıkarıyor. Paşa Hazretleri çevresindekileri böyle gördüğü için mi evlatlık edinme merakına kapıldı, yoksa evlatlıkları ya da manevi evlatları çok arttığı için mi etrafını bacceha seyrediyordu? Soru budur. Pek çok manevi evladı olduğunu biliyoruz ve zamanının önemli bir bölümünü manevi evlatlarına ayırıyordu. Kesin sayısı hakkında malumatımız yoktur. Çoğu dohter idiler ve Paşa Hazretleri bunlarla daha çok rahat ediyordu. Bahusus her birine yüksek alaka ve şefkat ishar ediyorlardı. En ziyade müşfik oldukları evlatlarıdır. Paşa Hazretlerinin bu manevi evlat temayülü üzerinde de ilmi tetet buattan hala mahrumuz. Sosyolojik, psikolojik noktayı nazardan ve ilaveten tarihi bir nazar ile ele alınması iktiza ediyordu ki ihmal edilmiştir. Bu ihmali bu masalda telafi etmek ise haddimizi bilmemekle müsavidir. Buna teşebbüs etmiyoruz. Sadece şu kadarını not ediyoruz ki çocuk kendisine az miktarda sevgi gösterilmesi halinde bir sevgi jeneratörü olabilmektedir. Gösterilen sevgiye multiplier tatbik ile iade etmektedir. Paşa Hazretlerinin bütün sevdiklerinden koptuğu bir zamanda sevgi multiplierlarına muhtaç olduğunu kabul ediyoruz. Her halükarda hakkıdır, hak etmişlerdir. Fakat bir tenkit mertebesinde ifade etmiyorum. Paşa Hazretlerinin zaman zaman bacceha'ya, şefkat ve alakada pek cömert hareket ettikleri de olmuştur. Bunlar da umumiyetle yanlış telakki edilmekle müessif gelişmelere yol açıyordu. Cahit Uçuk vakağı bir başka vesileyle hikaye edilmişti. Cahit asıl soyadı Üçok olmakla Profesör Coşkun Üçok vasıtasıyla büyük martirimiz Profesör Bahriye Üçok ile akrabaydı ve Antalya'da mübadeleden çok zengin bir ailenin henüz teenage'inde pek güzel bir kızıydı. Paşa Hazretlerinin Antalya'yı şereflendirdikleri zaman 3 teenager kız olup afet ile 4'ü buldular. Afet de o zaman da teenage'indeydi. Henüz profesör olmaktan uzaktı. Paşa Hazretleri dersleriyle yakinen alakadar oluyor ve bu nedenle her yere götürüyordu. Bu 4 kız paşanın huzuruna çıktılar, huzurunda kalıp bira dahi içtiler. Pek şatafatlı elbiselerle pek güzel danslar yaptılar. Ancak Antalyalılar bu güzel geceyi hazmedecek moderniteden pek uzaktılar. Ve bir de hainane bir tarzda Paşa Hazretlerinin bu 3 teenager ve güzel kızı da manevi evlat yazacağı dedikodusunu çıkardılar. Müessif gelişmeler olmuştur. Teenager kızlı aileler evlerine kapandılar. Paşa Hazretleri büyük bir teessüre kapılarak derhal Antalya'yı terk ettiler. Mutat merasim aksamıştır. Danslarla göklere uçan Cahit Uçuk ise nişan yüzüğünü havaya atarak nişanı bozdu. Oğlan ailesi pek muğber oldular. Belki de nişanı oğlan tarafı iptal etti. Bu daha ziyade hem mümkün ve hem de muhtemeldir. Ve Uçuk kız da terk-i diyar etti ve yavrucuk pek küçük yaşta İstanbul'a vasıl oldu. Ama bundan böyle pek çok ve izahı hayli müşkül izdivaç ile kadın yazar rütbesini iktisap etti. Paşa Hazretlerini bir dahi gördüğüne dair hiçbir rivayete sahip değiliz. Öyle olmakla birlikte bu terk-i diyar meselesini kolaylıkla terk edemiyoruz. Bu nedenle bir nebze Korin üzerinde tevakkuf ediyoruz. Osmanlı'da kızlık soyadı Tergiman olmakla, Balkan Savaşı'nda şehit yüzbaşı Ömer Lütfi ile evliliği nedeniyle Korin Lütfi biliniyor. Ömer Lütfi'den oğluna alınan soyadı Ersu olmakla dikkat çekiyor. Tergimenlerin Novokretiyan olmaları ihtimal dahilindedir ve Korin ve kız kardeşi Ediz'in eşlerinin dahi Sabetayist olmaları ihtimali var. Balkan Savaşı'nda ve Edirne'nin istirdatında Yahudiler ve Sabetayistler büyük fedakarlıklar gösterdiler. Şehit ve mutile olanlar çoktur. Fransız Brigitte Peski'nin Le Aux Doces d'Europe nam maruf romanının kahramanı Rebecca'nın kardeşi Vitali de Balkan Savaşı'nda volunteer oldu. Hem gazi ve hem de mutileydi. Yazıklar olsun, hakikatin bu veçesinin hayli cahili bırakıldık. Habire telafi eylemeye çalışıyorum. Ancak bizim masalımızda bunlara ve burada önem atfetmiyoruz ve bu malumatı sadece sahnemizi hazırlamak üzere sıralıyoruz. Güzel, İstanbul'da Korin'in bir salonu var. Ediz'in Profesör Santor'dan olan kızı M. Özverim'in haberine göre bu salonda Korin piyano resitalleri vermekte ve şansonlar söylemektedir. Mustafa Kemal Bey'in bu salonun müdavimleri arasında olduğu mevruvudur. M. Özverim, Mustafa Kemal'in buraya hep Rauf ile birlikte gittiğini ve bir defasında Korin'in Kemal'i beraberlerinde iki kişiden fazla getirmemeleri için ikaz ettiğini öğreniyoruz. Bu ikaz Kemal Bey'in Korin'in salonunu matine telakki ettiği intibanı uyandırıyor ki münasip bulmuyorum. Devri hayatlarında Mustafa Kemal'i ikaz hatasını irtikap edenlerden daha sonra pek malumat alınamamıştır. Unutulmaya terk edildiler. Bu salondakilerle ilgili fotoğraflarda Kemal'i bulamıyoruz. Ancak mektuplar var ve bunlar daha sonraki yılların pen correspondence'ini andırıyor. Ve belki ve kısmen birisi hariç diğerlerinde kayda değer bilgiler bulunmamaktadır. Doğrusu Mustafa Kemal'in bulunan mektuplarında politik dozajının çok düşük olması çok dikkat çekicidir. Bunlara bakarak pek politik olmadığına bile karar verebiliriz. Korin'in önemi, bir gün Kemal Bey bu salondan ayrılırken Korin'in yanındakine bütün dünyanın en meşhur adamı olacaktır demiş olduğudur. Korin bunu birisine, birisi bir diğerine, o öbürüne, öbürü de vakai nüvislerden birisine söylemiş ve sonra da resmi tarihte yerini almıştır. Bize de intikal etmiş haldedir. Böylece Korin, Kemal Paşa Hazretleri'nin çok büyük adam olacağını ilk önce gören, çok büyük olmadan önce teşhis eden ilk ve son kişi olmaktadır. Buna büyük değer biçiyoruz. Güzel, bu ilişki duygusal dozla yüklenerek yazılsa da mektupların okunmasından bu sonucu çıkaramıyoruz. Bir centilmen adayının yüksek bir kadına yazdığı protokoler ibareler ile meşbu namelerdir. Ama masalımızın akışında bu noktada öneme haiz görünmüyor. Önemli olan ise şudur, Korin'in böyle bir kehanette bulunduğunu bir an için sahih farz edelim ve bir an için bu faraziyeye yüksek sevgi enjekte edelim. Güzel ama Korin, Mustafa Kemal'in tam yükseldiği zaman Ankara'da muvakkat bir idarenin başına geçtiğinde Türkiye'yi terk ediyor ve Mustafa Kemal bu dünyadan çekildikten sonra dönüyor. Bu çok tuhaf bir haldir. Daha da tuhaf olan bu uzun ömürde Roma'da konserler veren Korin'e hiç kimse Mustafa Kemal'i sormamaktadır. Sahibi malumat olanlara hiç sual edilmemiştir. Merakların tehlike ve düşman sayıldığı bir tarihtir. Mustafa Kemal Bey'i tanımış, birlikte okumuş ve çalışmış olanların hiçbirisine bir sual tevcih edilmeden bu günleri idrak edebildik. Kimse Korin'i Türkiye'ye davet etmiyor ve Korin de bir kez de olsa Mustafa Kemal'imi göreyim demiyor veya diyemiyor. Roma'daki Türk elçiliğinin bekçilik yaptığını düşünebiliyoruz ve Korin büyük özlemini çektiği İstanbul'a 1941 yılında döner notunu seyrederken daha önce dönmesine izin verilmediğini düşünmek zorundayız. Masallar zorunlulukların yazımıdır ve bu da bir masaldır. İyi bir masalcı sorulmayan sorular sormak ile mükelleftir. Bir kuşak saman tüketen bakar olduk. Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresi ihmal edilmiştir. Bir masal anlatıcısı olarak ben ise son derece merakiyim ve hatta bu bapta önümde bir Balzac ve bir Leonardo da Vinci görüyordum. Herhalde avam diliyle onları da solladım. Ben de sollamak için başkalarını bulamadım. Sollayabilmek için de gayri solcu arıyordum. Merak mı? Mustafa Kemal nasıl severdi? Hayli merak ediyorum. Nasıl sevişirdi? Bunu dahi merak üzere cüret eğiliyorum. Murat Belge'nin analığı Zasa Gabor, bekaretini Murat'ın babası Asaf'ın değil de Mustafa Kemal'in izale ettiğini iddia ediyor ki ben bu kanaatte değilim. Meşhur analık daha da meşhur olmak üzere mübalağa etmektedir. Analıkların hep kötü olduklarını ise masallardan biliyoruz. Nasıl severdi, aşkla mı yoksa manevi evlatlarını sevdiği türden mi? Meraksızlar ülkesindeydik. Peki Corinne'in hiç elini tuttu mu? Büyük aşk intibağı verilmek istenmesine karşın baş başa tenha kaldıklarından dahi emin değiliz. Peki Fikri'yi nasıl severdi? Hiç bilmiyoruz. Rıza Nur'un Nur tarihindeki rivayetleri herhalde kazip olmalıdır. Ama Murat Belge'nin analığı Macar Yahudisi Gabor'a da itibar etmemek münasiptir. Ortada tek şahit eğer rivayetlere itimat edecek olursak Abdurrahim'dir. Ama ma teessüf bu evlat da gölgede yaşadı ve Beyaz Saray'a da servis veren entelijans adamı psikiyatrist Vamık Volkan'a ettiği iki mısra lafın dışında kayboldu gitti. Pek üzülüyoruz. Peki ama neden bütün şahitler konuşamadan gittiler ve resmi tarih tanıklar açısından bir vakyum yaratıldıktan sonra yazılmaktadır? Yoksa vakyum resmi tarih için mi gerekiyordu? Bu kadar acımasız veya korkunç olmak da istemiyorum. Bu sebeple binaen yazıyorum ve derhal siliyorum. Sildikçe bir boşluk çıkıyor ve isteyen istediği çizgiyi çizebilmektedir. Ve bunun için sormayı unutmak icap etmektedir. Bu artık kalanlar için bir icap idi. Unutuyoruz. İnsanları silmek ve tanıkları silmek birbirine ne çok yakın oldular, çok sildik. Önce bir varmış bir yokmuş yaptık ve sonra yazıcıları çağırdık, seyirttiler. İslam ansiklopedisine maruf bir heyet tarafından telif edilen resmi biyografi tam bir masaldır. Muhtaç olduğumuz isyanı oradan da alıyoruz. Öyleyse masala muhtacız ve uydurmaya mahkumuz. Bu masalda minimalistlerin kutsallaştırmaya muhtaç olduklarını da nakletmiştim. Masal iyi ise bütün madde ve bütün tarihler uyum gösteriyorlar. Şöyle de söyleyebiliriz, masal maddeci ise bütün vakalar ve bütün periyotlar pek nazik davranarak icabet ediyorlar. Bu dünyada Allah Huxley epsilonlar var, minimaldirler. Minimaller varsa Tanrı'ya ihtiyaç da vardır. Bu öldürme yoludur, bir insanı öldürmek mi istiyorsunuz? Tanrı yapınız, böyle diyoruz. 1925-1926 takvimindeyiz. Çok insan kırıldı. Tanrı icat mevsimindeyiz. Aydınlıktan mı korkuyorsunuz? Mesih bulunuz. Bunu da mükaleme eğiliyoruz. Mesih'in ışığı hayli kuvvetlidir. Gözü öyle alır ki artık göremezsiniz. Bunu da ilave ediyoruz. Obskürantizm başlar ve neden sonuç ilişkisi ortadan kalkıyor. Mesih bunun için iniyor. Aslında ışık ya da nur öylesine kuvvetli ki iniyor mu çıkıyor mu buna da karar veremiyoruz. Mesih karar verememe halidir. Başkaları veriyorlar. Judaik ilim ve hurufiye bu konuda hayli vazıhtır. Hurufatın rakamları var. Mustafa 199 ve Kemal 91 ve El Gazi 1049, Yekûn 1339 olmaktadır. Mükemmel Gazi Mustafa Kemal Yekûnen 1339 olmakla işte bu 1339 İsevi takvimde 1923 veriyor ve buradan Gazi Mustafa Kemal'in 1923 yılında Cumhur Reisi intihap edileceğini ve de bilhakkın edildiğini çıkarıyoruz. Bunu bize ifşa eden de Türkiye Yahudiliğinin büyük alimi Avram Galanti'dir. Galanti'nin aydınlığı gözlerimizi kamaştırmaktadır. Medyunu şükran olduk.